Hoşea 3. bölüm 4. ayette. Çünkü İsrailler uzun süre kral, önder, kurban, dikili taş, efot, aile putu olmadan yaşayacak der. İsrailler uzun süre kral olmadan yaşayacak. Fark ettiğiniz gibi belirli bir süre burada verilmiyor. Bu alışılmadık bir durumdur. Çünkü İsraillere 3 kez çıkacakları ve 3 kez de geri dönecekleri söylendi. Tanrı onları ülkeden her çıkardığında sürgünde ne kadar kalacaklarını sonuncusunun dışında söylemiştir. İlkinde Tanrı İbrahim'e bu ülkeyi size vereceğim. Ama çocuklarınızı bu ülkeden 430 yıllığına çıkartacağım der. Mısır'a girip orada kalacaklar ve 430 yıl sonra onları geri getirecektir. Ve onlar geri geldiler. Bu peygamberlik harfiyen yerine gelmiştir. İkincisinde Tanrı Yeremya peygamber aracılığıyla günahlarınızdan ötürü Babil'e sürgüne gönderileceksiniz. Orada 70 yıl kalacaksınız dedi. Bu da harfiyen yerine gelmiştir. Şimdi burada Hoşea Kuzey Krallığı'na aslında bunlar ülkeye hiç geri dönmedi konuşmaktadır ve İsrailliler uzun süre kral olmadan yaşayacaklar der. Uzun süre ne kadar süredir? Bir ara Rab İsa'nın 2000 yılına kadar geleceğini söyleyenler vardı. Bunu kutsal kitabın neresinde bulduklarını bilmiyorum. Sanki cennetle aralarında özel bir hat varmış gibi konuşurlar. En azından yaşayan bu kuşağın Mesih'in geleceğini göreceklerini söyleyenleri de dinledim. İyi öğreti almamış imanlara iyi görülebilir bu. Ama size böyle bir öğretiyi Tanrı'nın sözünde bulamayacağınızı da söylemek isterim. Kutsal yazıların hiçbir yerinde İsa Mesih'in dönüşünün ne zaman olacağı belirtilmez. Bugünlerde bu konuyla ilgili peygamberlik söylentilerini bol bol duyuyoruz. Rab neden uzun süre dedi de bize kesin bir rakam vermedi. Bunun nedeni İsrail'in İsa'dan sonra 70 yılında ülkeden ayrılmasıyla geri dönecekleri zaman arasında Rabbin diğer uluslardan olanları kendisine çağırıyor ve kilisesini kuruyor olmasıdır. Her şeyden önce son günlere doğru gittiğimize inandığımı söylemek isterim. Biri çıkıp Rabbin yakında geleceğini mi söylemek istiyorsun diye sorabilir. Ne kadar yakında geleceğini bilmiyorum ama 2000 yıldan beri son günlerde yaşamakta olduğumuzu biliyorum. Rab İsa yakında geliyorum dedi ve bu 2000 yıl önceydi. Bu nedenle onun yarın, gelecek hafta ya da gelecek yıl ya da 100 yıl içinde geleceğini söyleyemem. Bunu bilmiyorum. Ama sahnenin kuruluşunu gördüğümüze ve eylemin de kilisenin yeryüzünden kaldırıldığı zaman başlayacağına inanıyorum. Hoşea'da tarihin verilmeme nedeni kutsal yazıdaki kilisenin atsız ve tarihsiz oluşundan kaynaklanmaktadır. Gerçek kiliseye ait olan bizler adları olmayan göksel kişileriz. Belki içinizden bazıları kilisenin adının Baptist ya da Lüteran ya da bu veya şu olduğunu düşünebilir. Size bir haberim var. Kilisenin adı yoktur. Kutsal yazı kiliseye bir ad vermedi. Grekçe olan eklesia sözcüğü çağrılan beden anlamına gelir. Rab bugün bir bedeni çağırır ki bu beden de onun gelini olacaktır. Bugün kilise için bir ad önerebilirdim. Matta 13. bölüm 45 ve 46. ayetlerde kaydedilmiş olan inci benzetmesinde inci kiliseyi temsil etmektedir. İsa da gelip onu satın alan tüccarı temsil eder. Bildiğiniz gibi o kilise için büyük bir bedel ödedi. İnci sözcüğü Margarites'tir. Eğer bugün kilisenin bir adı olacaksa bunun Margaret olması gerektiğini söyleyebilirim. Siz hiç Margaret kilisesini duydunuz mu? Bir keresinde birine Margaret kilisesine gittiğimi söyledim. O da şaka yaptığımı sandı ama ben gerçekten ciddiydim. Kilise adsız ve tarihsizdir. Pentekost gününde kutsal ruh gelmeden bir saat önce Simon Petrus ile karşılaşsaydınız ve ona kısa bir süre sonra burada ne olacağını biliyor musunuz diye sorsaydınız o size hayır ne olacak diye sorardı. Bilmiyordu çünkü kilisenin doğuşu ilan edilmemişti. Bir tarih verilmemişti ve bize de Mesih ile gökyüzünde buluşacağımız tarih verilmedi. Bu nedenle İsrailliler uzun süre kral olmadan yaşayacaklar denmektedir bu ayette. Belirli bir zaman dilimi burada bize verilmez. İsrail uzun süre kral olmadan yaşayacak. Bugün o ülkede size hangi oymağa ait olduklarını söyleyebileceklerini iddia edenler bulunur. Bu konuda ciddi kuşkularım var ama en azından bu iddiada bulunuyorlar. Ne var ki bugün Davut soyundanım ve Davut'un tahtında hak iddia ediyorum diyebilen bir İsrail'i bulunmaz. Bu hakkı iddia edebilen tek kişi şimdi Tanrı'nın sağında oturmaktadır. O Rab İsa'dır. Kralların kralı ve Rablerin Rabbidir. Ve İsrail kralını reddetti. Öndersiz kalınca tahta çıkacak kimseleri yoktur. Eğer Rab İsa Mesih onların Mesih'i değilse o zaman kimseleri olmaz. Kurban olmadan yaşayacaklar diyor Luka'da. Luka 21. bölüm 24. ayet. Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak bütün ulusların arasına sürülecekler. Yarışilim öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir. Bu nedenle birçok kişi öteki ulusların döneminin sonuna geldiğimizi, çünkü İsrail'in şimdi Yarışilim'e sahip olduğu savını ileri sürer. Bugün onlar gerçekten Yarışilim'e sahipler mi? Eski Yarışilim'deki kutsal yerlerin tümü başka ulusların elindedir. Ve onların hepsi oraya ibadet yerleri ya da kilise inşa etmektedirler. İsrail bu kutsal yerlere sahip değil ve onlara dokunmaya dahi cesaret edemez durumdadır. Arkadaşlık kurduğum bir Yahudi ile konuşuyordum. Sohbetimiz gelip inanca dayandı. Yarışilim'de tapınak bizimdir dedi. O zaman ona şaka olarak şöyle dedim. Şimdi Yarışilim elinizde. Neden gidip aynı yere tapınağınızı dikmiyorsunuz? O da bana ne yapmamızı istiyorsun? Üçüncü Dünya Savaşı'nı mı başlatalım yani dedi. Dostum, kesinlikle Üçüncü Dünya Savaşı başlardı eğer onlar böyle bir şeye kalkışsaydı. İsrail o tapınak alanına sahip değildir ve dolayısıyla bugün bir kurbanları da yoktur. Ellerindeki tek kutsal yer ağlama duvarıdır ve onlar da ağlama duvarında ağlarlar. Sizin ve benim sahip olduğumuz kurbanın, ki o İsa'dır, dışında bir kurbanları yoktur. 2000 yıl önce kentin dışında öldü, ölümden dirildi ve bugün Tanrı'nın sağındadır. Mısır'dan çıkış 20. bölüm 4. ayette, kendine yukarıda gökyüzünde, aşağıda yeryüzünde ya da yer altındaki sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın denir. Ama onlar birçok şey verdi. Örneğin, efot ve terabhim vardır ki efot başkâhinin giydiği kutsal bir giysidir. Terabhim, muska gibi yanlarında taşıdıkları ve tapınmaya başladıkları küçük objelerdir. Tanrı onlara burada putperestlikten uzaklaşmalarını ve dikili taşlarının olmamasını söylerken, bugün İsrail ile ilgili söyleyebileceğimiz tek şeyin putperestliğe yakın bir şekilde Tanrı'ya dönmeden yaşamaya çalıştıklarıdır. Hoşea 3. bölüm 5. ayette, sonra dönüp Tanrıları Rabbi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak Rabbe ve onun iyiliğine yönelecekler der. Evet, son günlerde korkarak Rabbe ve onun iyiliğine yönelecekler. Sonra sözü İsa'dan sonra 2000 anlamına gelmez. Bunun ne zaman olacağını bilmiyorum ama Tanrı'nın zamanına göre ülkeye dönecekler. Döndükleri zaman dönüşleri şu şekilde olacaktır. Tanrıları Rabbi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak Rabbe ve onun iyiliğine yönelecekler. Sizi şaşırtabilecek bir şey söyleyeyim. Onlar o ülkeye döndüler ve orada olanlar müthiş bir şey ama bu peygamberlik yerine gelmedi. Peygamberlik onlar ülkeye döndükleri zaman Tanrı'ya dönecekler diyor ve bugün o ülkede Tanrı'ya gerçek anlamda bir dönüş yoktur. Tanıdığım iki önemli peygamberlik öğrencisinin inanışı şöyle. Bu peygamberliğin gerçekleşmesinden önce İsrailliler tekrar ülkeden çıkarılabilir. Ülkeye döndükleri zaman Tanrı'ya da döneceklerdir. İsrail'in Rabbe yönelmediğine dair yeterli kanıt var. Bir süre önce ulus olarak 40. yıllarını kutladıkları zaman bilim bu ülkeye barış getirecektir diyen bu sloganı sergilediler. Kutsal yazı barışı getirecek olanın Mesih olduğunu söyler. Oysa onlar Mesih'e değil, bilime ve tekniğe yönelirler. Ekonomilerine güvenerek zenginlik aramaktadırlar. Bir süre önce Batı dünyasında büyük bir ekonomi konferansı düzenlenmişti. Orada milyonlarca dolar yatırım yapan 100 önemli kişi bulunmaktaydı. Başka hiçbir yerde görmediğim şekilde orada devam eden bir yapılanmayı gördüm. İsrail Tanrı'ya dönmedi. Ülkeye dönüşlerinde Tanrı'nın sözünün yerine gelmediğinde ısrar ettiğimde bunun sizin bugün sık sık duyduklarınızla tezat oluşturduğunu biliyorum. Ancak bu peygamberlik bu gerçeğin kanıtıdır ve Tanrı sözünü bir bütün olarak düşündüğümüzde bu dönüşte peygamberliğin yerine gelmediğini kabul etmek zorunda kalırız. İnsanlar bir ayet buradan, bir ayet oradan aldıklarında ve İsrail'de olup bitenin peygamberliğin yerine gelişi olduğunu söylediklerinde gerçekten bu ilginç görünür. Birkaç yıl önce tapınak yapmak için İsrail'e gemiyle Indiana taşı gönderildiğini işittim. Eğer Yarışilim'de bulunmuş olsaydınız orada hiç ihtiyaç duyulmayan şeyin taş olduğunu bilirdiniz. Yarışilim taşlıdır. Yarışilim oldukça taşlık bir yere kurulmuş olan bir kenttir ve Zeytinlik Dağı da dahil olmak üzere etrafındaki tepeler taşla doludur. Şimdi Indiana yani Kızılderililer taş almak isterlerse orada nereden alabileceklerini söyleyebilirim. İsrail taşlardan bazılarını ihraç etmekten memnun olacaktır. Sözde peygamberliğin yerine gelmiş olmasının bir başka örneğini de şu sal oluşturmaktadır. İsrail'de yetişen portakalların Yeşaya'nın o ülkede yetişeceğini söylediği ithal asmalarının yerine geldiğidir. Yeşaya 17. bölüm 10. ayette bu peygamberliği görürüz. Ne var ki? Neşideler neşidesinde sözü edilen elmalar ve elma ağacı aslında portakal ağacıdır. O ülkede portakal yetişir ve portakalların oradan İspanya'ya, oradan da başka ülkelere gönderildiğine inanılmaktadır. İsrail portakal yetiştiren bir ülkedir ve portakallar ithal değildir. Ne kadar tuhaf. Tanrı'nın sözüne sıkı sıkı sarılmamız gerekir ve bu peygamberlikten yola çıkarak fanatik birisi olmamalıyız. Son günlerde korkarak Rabbe ve onun iyiliğine yönelecekler. Son günler halen gelecek olan günlerdir. Son günler İsrail ulusuna ve büyük sıkıntı döneminin başlangıcına Mesih'in ikinci gelişiyle 1000 yıllık döneme gönderme yapmaktadır. 4. bölüme geldiğimizde Hoşea kitabında peygamberin özel ve kişisel yaşamını pek görmeyiz. Aslında bir önceki bölümün son 2 ayetiyle Hoşea'nın özel yaşamı arka plana kaydırılmaktadır. Ve Rab ile fahişelik eden sadakatsiz İsrail üzerinde durulur. Kitabın kişisel olan bölümünden çıkar ve 4. bölümden 14. bölüme kadar peygamberlikle ilgilenmeye başlarız. İsrail'in Tanrı'nın önünde suçlu olduğunu söyler Hoşea kitabı. Bizzat kendi evinde yaşadığı yürek burkan deneyimden sonra Hoşea şimdi ulusa konuşmaktadır. O Tanrı'nın onlar hakkında nasıl hissettiğini biliyor. Buraya kadar söylenmiş olan her şey geneldir. Tanrı onlar günah işledi, fahişelik yaptı ve bana sadık kalmadılar demiştir. Tanrı şimdi onları mahkemeye çıkaracak, onlara karşı yapılan suçlamaları dile getirecek ve bu suçlamaları kanıtlayacaktır. 4. bölümün mesajı şudur. İsrail yasa tanımazlıktan, ahlaksızlıktan, Tanrı'nın sözünü bilmemekten ve putperestlikten suçludur. Bu bölümü Yeşaya'nın 1. bölümüyle kıyaslayabiliriz. Öyle ki o bölümde Yeşaya Güney Krallığı'na konuşur. Tanrı'nın o ulusa karşı suçlamasını dile getirir. İsrail'in bu günahlarının tüm ulusların günahlarıyla aynı olduğunu dile getirebileceğimize inanıyorum. İsrail ulusunun Tanrı'nın seçilmiş halkı olduğu ve Musa'nın yasasını onlara verdiği doğrudur. Ancak şunu anlamamız gerekiyor. Yasa bereketlenmek isteyen herhangi bir ulus için onun yoludur. Bu nedenle ulusların İsrail'in suçlu olduğu şeylerin aynısından suçlu olduğuna inanıyorum. Tanrı onları suçundan dolayı yargıladı ve sürgüne gönderdi. Biri benimle hemfikir olmayabilir ama biz putperest değiliz diyebilir. Dostum, göz dikmek putperestliktir ve bugünün insanları daha da açgözlüdür ve daha çok paraya tapmaktadır. Hoşea kitabını okuyabilir ve İsrail'i parmağımızla işaret edip Tanrı'ya sırtlarını nasıl da döndüler? Ne kadar büyük utanç diyebiliriz. Ama etrafımıza bakıp aynı şeyin bizim için de geçerli olduğunu görmemiz gerekir. Bu bölümün ilk ayetinde Rab İsrail'i Tanrı bilgisizliği gerçeğiyle yüzleştirmektedir. Hoşea 4. bölüm 1. ayette "Ey İsrailliler, dinleyin Rabbin sözünü, çünkü Rabbin davası var bu ülkede yaşayanlarla. Yok olmuş sevgi, sadakat, Tanrı bilgisi" der. Burada 3 şey söylenir. Sevgi yok, sadakat yok ve Tanrı bilgisi yok. Bu insanların beyinleri putperestlikle yıkanmıştır. Tanrı onlara merhametli ve sevgi dolu olmalarına dair talimat vermişti ama onlar artık hiçbir merhamet ve sevgi göstermemektedir. Tanrı onlara Leviler 19. bölüm 10. ayette şöyle der. Bağ bozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız. Onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Tanrınız Rab benim. Bir başka deyişle, ben yoksullara bu şekilde bakıyorum ve sizin de böyle yapmanız gerekir diyor Tanrı. Neden? Çünkü ben sizin Tanrınızım. Rabbim ve ben kutsal bir Tanrıyım. İşte insanlar bunu unutmuştu. Ülkede Tanrı bilgisi yoktu ve onlar artık merhametli davranmıyorlardı. Tabii ki dindarlık vardı ama Tanrı bilgisinden yoksunlardı. 10 buyruğu çiğnediklerine de dikkat etmeliyiz. Hoşea 4. bölüm 2. ayette lanet, yalan, adam öldürme, hırsızlık, zina almış her şeyin yerini. Zorbalık ediyorlar, kan üstüne kan döküyorlar der. İşledikleri bu günahların her birinde 10 buyruğu çiğniyorlardı. Mısır'dan çıkış 20. bölümü okuduğunuzda yalan yere tanıklık etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, zina etmeyeceksin yazdığını görürüz. Bunların hepsi akrabalar arasında bile oluyordu. Kan üstüne kan döküyorlardı. Burada dikkatli bir şekilde bir şey söylemek istiyorum ve sizin de beni dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum. Tanrı İsrail ulusuna Musa'nın yasasının bir parçası olan 10 buyruğu verdi ve bunlarda kendi isteğini ifade etti. Bugün kilise kurtuluş yolu olarak ya da inanlı bir yaşam yaşamak için 10 buyruğun altında değildir. Ama bu demek değil ki biz buyrukları çiğneyebiliriz. Bu onun bizi daha yüksek bir yaşama çağırdığı ve bizim kutsal ruhun gücüyle yaşamamızı mümkün kıldığı anlamına gelmektedir. Tanrı istemini 10 buyruk aracılığıyla ifade ettiğinden Bu buyruklar her ulusun yasaları için bir örnek oluşturmaktadır. Seçmiş olduğu İsrail ulusu dünyanın diğer ulusları için bir örnek sergilemelidir. Bugün Avrupa'da sözde Hristiyan uygarlığı var ama gerçekte bu hiçbir zaman Hristiyan olmayıp yasaları 10 buyruktan örnek alarak oluşturduğu için Hristiyanlık benzerliği taşıyan ülkelerdir. Bu yasalar tüm uluslar için geçerlidir. Tanrı öldürmeyeceksin, zina işlemeyeceksin dedi ve kutsal yazılarda kınadığı başka şeyler de vardır. Tanrı sarhoşluğu kınadı, eşcinselliği kınadı. Eşcinsellikten söz ederken sert bir dil kullanır. Bir halk ya da bir birey eşcinsellik içinde yaşarsa onlardan vazgeçeceğini söyler Tanrı. Tanrı İsrail'i sürgüne gönderdi çünkü onlar bu günahları işliyorlardı. Bugün Tanrı sözüne sahip olan ulusların da aynı şeyde suçlu olduklarını söylemeliyim. Bu ülkelerde Tanrı bilgisi yok. Evet, Batı dünyasında her tarafta bir kilise olduğunu ve pazar sabahları da her tarafta çan sesleri duyulduğunu biliyoruz. Nüfusun küçük bir oranı kiliseye gider ancak bu kiliselerin çok azında Tanrı sözü öğretilmektedir. Bazı otellere giderseniz o otellerin odalarında bir Gideon kutsal kitabını görürsünüz ama bunun ne kadar okunduğu bilinmez. Gideonlular Rabbi kabul edenlerden bir sürü mektup aldıklarını söylüyorlar. Bunun için Tanrı'ya hamdolsun ama korkuyorum ki kutsal kitapların çoğu hiç açılmıyor. Burada benim vurgulamak istediğim nokta şudur. Kutsal kitap her yerde mevcut ama biz yine de kutsal kitap bilgisinden yoksunuz. Bugün Batı dünyasında Hristiyan geçinenler arasında Tanrı'nın sözü pek fazla bilinmez. Bilinmediği gibi de yanlış yorumlamalar bulunur. Hatta birçok televizyon kanalında Tanrı bile alaya alınmaktadır. İnsanlarımız arasında da durum böyle. Hatta Tanrı sözünün değiştirildiğini bile öne sürenler var. Bu da yine onların Tanrı sözünden ne kadar habersiz ve bilgisiz olduklarını ortaya koyar. Bir kişi böyle bir bildiride bulunduğu zaman Tanrı'nın sözü konusunda cahilliğini göstermektedir. Bugün içki tüketimi konusunda da İsrail'in o zamanki durumundan farklı değiliz. 10 yıl kadar önce Batı dünyasının büyük bir kentinde her gün 130 kokteyl partisinin olduğu söylenirdi. Eminim bugün bu sayı katlanarak artmıştır. İstatistiksel sonuçlar ne olursa olsun dünyanın her yerinde, özellikle de gelişmiş ülkelerde çok fazla içki tüketildiğini biliyoruz. Büyük kentlerden birindeki yerel bir gazete birkaç yıl önce şöyle bir manşet atmıştı. İnsanlar pahalı hayat şartlarından, pahalı savaşlardan ve pahalıya patlayan hükümetlerden şikayet ediyor. Bunların hepsi doğru ama bugün kim rakıya, şaraba karşı şikayetçi? Milyonlarca insanın alkolik olduğunu biliyoruz. Bugün marketlerde satın aldığımız şeylerin fiyatıyla bunun ilgisi hakkında düşünmeliyiz. Birisi çıkıp, "Vaiz efendi bu seni ilgilendirmez" diyebilir. Dostum, ben ulusların, insanların ahlaksızlık içinde olduğu ve 10 emri çiğnediği konusunda ısrar ediyorum. İnsan olarak bunun altından kalkamayız. Hem ülkemizde hem de Amerika ya da Batı dünyasındaki yollarda, otobanlarda ve sokaklarda ölüm oranlarının büyük bir kısmı alkolle bağlantılıdır. Ülkemizde bu kadar uyarı yapılmasına rağmen, cezaların yükseltilmesine rağmen hala her gün yollarda zil zurna sarhoş insanların araba kullandıklarına tanık oluyoruz. Bildiklerimiz, gördüklerimiz ancak yakalananlar, savaşlara karşı protestolar yapıyoruz. Ama alkol kullanımına karşı önemli bir protestoyu görmüyoruz. Günümüzde alkolizm bir günah olarak değil bir hastalık olarak görülmektedir. Bunun yanıtını bir doktor veriyor. Alkolizm bir hastalık mıdır? Eğer öyleyse istekle bulaşan tek hastalıktır. Alışkanlık yaratan hastalıktır. Şişeyle gelen hastalıktır. Binlerce ailenin yıkılmasına neden olan tek hastalıktır. Suçu ve vahşiliği teşvik eden hastalıktır. Binlerce araba kazasına katkıda bulunan hastalıktır. Otobanlardaki ve yollardaki yıllık ölümlerin yarısından fazlasında başrol oynayan bir hastalıktır alkolizm. Dükkanlarda satılan hastalık, hükümet tarafından vergilendirilen bir hastalıktır. Bütün bu gerçeklere karşı gözlerimiz kapalı. Çünkü içki çıkarları ülkemizi ve ülkeleri denetimi altına almış olduğundan beyinlerimiz yıkanmaktadır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, insanlık bu alanda gittikçe daha da batmaktadır. Bugün yeni ahlak diye adlandırdığımız bir durum var ama bu hiç de yeni değil. İsrail bunu İsa'dan önce 700'lü yıllarda biliyordu. Bütün buyrukları çiğniyorlardı ve Tanrı da onları bunun için kınadı. O zaman bile bu ahlak yeni değildi çünkü eşcinsellik Sodom ve Gomorra günlerinden beri vardı. Ve Tanrı bu nedenle bu kentleri yargılayıp yok etti. Bugün Tanrı'nın sözünü ve bu ulusun temelini oluşturan buyrukları bilmeyen kişiler kanunları yapıyorlar ve cinsel sapkınlıkların yaşam tarzlarına göz yuman kanunları meclisten geçiriyorlar. Ben izninizle İsa Mesih'in eşcinsellere yeniden doğmalısınız dediğini anımsatmak istiyorum. O sizi bundan kurtarabilir. Eşcinsellik günah olarak ele alındığı zaman Tanrı da onunla o şekilde ilgilenecektir. Tüm uluslar İsrail'in suçlanıp sürgüne gönderildiği kadar yargılanır. Sonuç olarak İsrail Tanrı'nın seçilmiş halkıydı ve diğer uluslar seçilmiş halk değildi. Ancak burada Hoşea'da Tanrı'nın ulusları nasıl yargıladığına dair temel bilgiye sahip oluyoruz. Hoşea unutulan peygamberlerden birisidir. Hoşea 4. bölüm 3. ayette. Bu yüzden ülke yas tutuyor, tükeniyor orada yaşayan herkes. Kırdaki hayvanlar, gökteki kuşlar, denizdeki balıklar diyor. İlginçtir. Ülke yas tutuyor. Birdenbire bu ülkedeki her şeyi kirlettiğimizi fark ettik. Küçükken yüzmeye giderdik ve su o kadar berraktı ki neredeyse suyun dibini görebilirdik. Oysa bugün ülkemizi, denizlerimizi kirletmiş durumdayız. Bu alanda doğamız, denizlerimiz neredeyse yas tutuyor. İlginç olan başka bir şey daha var. Birkaç yıl önce her şey boldu ama bugün bazı şeylerin daha azaldığını duyuyoruz. Gördüğünüz gibi Tanrı bir ulusu yargıladığı zaman bunun içine ülkede girer ve hatta oradaki hayvanlar bile insanın günahından dolayı acı çeker. Hoşea 4. bölüm 4. ayette ise ancak kimse kimseyle çekişmesin. Kimse kimseyi suçlamasın çünkü halkın kahinle çekişenlere benziyor der. O zamanlar kahin görevini yapmıyordu, insanları uyarmıyordu. Bu yüzden Tanrı peygamberleri gönderdi. Hoşea 4. bölüm 5. ayette. Sen gündüz tökezleyeceksin, peygamber de gece seninle birlikte. Yok edeceğim anneni diyor burada. Anneni yok edeceğim. Yani Tanrı ulusu yok etmekten bahseder. İsrail'de insanlara her şey yoluna girecek. Yeni bir çağda yaşıyoruz. Kutsal kitap miadını dolduran yani eskimiş bir kitaptır ve 10 buyruk dedelerimize ve ninelerimize aitti diyorlardı. Bizlerse açık fikirli ve hoşgörülü olmayı öğrendik diyen sahte peygamberler vardı. Bugün de sahte peygamberler vardır. Dostum gerçek şu ki bizler kirli bir kalabalığız ve uluslar ve insanlar olarak batmış durumdayız. Hoşea kitabının en çok bilinen ayetlerinden biri de herhalde 4. bölüm 6. ayettir ve şöyle der. Yok oldu halkın bilgisizlikten. Sen bilgiyi reddettiğin için ben de seni reddedeceğim. Bana kahinlik etmeyesin diye. Sen Tanrı'nın yasasını unuttuğun için ben de senin çocuklarını unutacağım. Halkım diyor bilgisizlikten yok oldu. Günahlarının nedeni Tanrı'nın sözünü bilmemeleriydi. Dostum eğer bir imanlıysanız Tanrı'nın sözünden uzak kaldığınız an imanlı yaşamınız çıkmaza girer. Aile, iş ve sosyal yaşamınızda nasıl başarılı olabileceğinizi söyleyen konferanslara ve seminerlere katılmanıza rağmen başarısız olacaksınız. Bu bölümde açık açık bu gibi yöntemlerle imanlı hayatımızı sürdüremeyeceğimizi ama Tanrı sözünü bizzat bilerek yaşayacağımız bizlere söylenir. Tanrı sözünü öğrenme gayretim bu nedenledir. İşte bu yüzden Hoşea kitabını bile öğretme çabasındayım. İnsanlar bilgisizlikten dolayı yok olurlar. Sen bilgiyi reddettiğin için ben de seni reddedeceğim. Bana kahinlik etmeyesin diye diyor Tanrı. Tanrı tüm İsrail ulusunun ona kahinlik etmesini tasarladı. 1000 yıllık dönemde kahinlik edecekler ama bu zaman için Tanrı kahinleriniz bile olmayacak demektedir. Sen Tanrı'nın yasasını unuttuğun için ben de senin çocuklarını unutacağım diyor. Tanrı bu ulusa seni unutacağım çünkü sen beni unuttun demektedir. Rab'den uzakta geçen uzun bir tarih sürecinden sonra şimdi yargılanma dönemine girerler. Tanrı bu insanlara karşı davasını kanıtladı. Bölümün başında onların günahlarını sıraladı. 10 buyruğu çiğnediklerini açık bir şekilde onlara gösterdi. Bu yüzden onları yargılayacağına dair kararını açıklamaktadır.